Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Arkadaşlar, bana ekibimden gelen bilgiye göre YouTube bir şekilde korona kelimesini sevmiyormuş. Onun için pandemi kelimesini kullandık. Ama konuşacağımız mesele şu. Fatura gelmeye başladı. Hem dünyada gelmeye başladı, hem Türkiye'de gelmeye başladı. Hasar ölçümüne başlayabiliyoruz. Bunları yansıtacağım. Ondan sonra dünyada ve Türkiye'de salgın ne kadar sürer konusuna bir cevap aramam lazım. Çünkü hasarın daha da derinleşmesinden korkuyorum. Ve tabii ki Türkiye'deki durumu anlatacağım. En sonunda da bu işi en az hasarla atlatmak için ne yapabiliriz sorusuna naçizane. Tabii ki ben hükümete danışmanlık yapan ünlü bir ekonomist değilim. Hatta ekonomist bile değilim. Bir iki naçiz uyarıda bulunacağım. Okumamaya çalışıyorum yorumları ama bunu bir ekranı daraltmanın yolu yok mu ya? Vallahi çıldıracağım ya. Evet. Arkadaşlar, çok şikayetler var biliyorum. Yani işsizlik gerçekten çok ciddi bir sorun. Bu arada elden geldiği kadar, kusura bakmayın, akademik değil fakat arka planını anlatarak konuşacağım. Çünkü sanal eğitime çok ufak da olsa bir katkıda bulunmak isterim. Nisan sonuna kadar gençlerimiz okullara gidemeyecekler. Şu anda onların kan ağladığını, gözyaşları içinde kafalarını duvarlara vurduğunu görüyorum. Onları eğitime cezbetmek için ufak bir, bunu bu arada indirmem gerekiyor diyor. Kafa ağlarını bırak Atilla. Onlara bir katkıda bulunmam gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim yaptığım yayınlar akademik değil, hiçbir şekilde de resmi değil ama belki kafanızdaki konulara cevap bulmanıza yardımcı olabilir. Son bir dakikamız arkadaşlar. Ondan sonra geyiği kesip direkt kafadan, damardan ete gireceğim. Taşmayacağız ya. Kardeşim yapmayın. Zaten acıdan hakikaten yani ayakta kalmakta zorlanıyoruz. Bu çok acı bir durum. Ve bir anketten bahsedeceğim. Maalesef halkımızın yarısı sanırım bunu Strategico gerçekleştirdi ama gezici anket de var. Halkımızın yarısı ciddiye almıyor açıkçası. Evet arkadaşlar, saat 16 oldu. Kesinlikle resmen yayına başlıyoruz. Değerli izleyicilerim, hapis insanlar, işsiz kalmak üzere olanlar ve ne mutlu bu zamanda işini koruyabilenler. Ve tabii ki artık beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanları, bütün memeli hayvanlara buradan merhaba diyorum. Dünya gerçekten belki de 1962 Küba nükleer başlık krizinden bu yana en zor günlerini yaşıyor. Belirsizlik anlamında ve inanın bana belirsizlik riskten daha kötü. Ne olacağını bilmemek, başımıza kötü şeylerin bir geleceğini bilip tedbir almaktan çok daha kötü bir durum. Bu yüzden de tabii ki hasarın faturasını çıkartmakta güçlük çekiyoruz ve bu yüzden de piyasalar gereken tepkiyi veremiyorlar. Çünkü onlar da bir umuda tutunuyorlar. İşte Amerika'da 2 trilyonluk paket geçti. Yok, bugün Avrupa Merkez Bankası limitsiz varlık alım programı ilan etti. Aman biz de biraz mal alalım şeklinde. Ama maalesef ekonomik temeller henüz bir fırsat çıkmadığını gösteriyor. Bunu da tekrarlamak isteyeyim. Arkadaşlar, duruma bakalım. Saat 16, bugün ayın 26'sı. Bu iş Ocak ortasında Çin'de başladı. O zamandan beri 500 bin civarında vaka var dünyada. Ölü sayısı da 70 bin civarında zannediyorum. Krizin merkezi Asya'dan Avrupa'ya, oradan Amerika'ya geçti. Şimdi yeniden Hindistan, Afganistan, Pakistan üstünden Asya'da başlayabilir. İlk günlerde bazı bilim insanları dünya nüfusunun %50'si bu hastalığa yakalanabilir demişti. Gülmüştüm tabii ki yani. bilim kurgu filmlerinde oluyor böyle şeyler. Yollarda zombiler dolaşıyor da normalde pek olmaz. Ama şimdi artık pek gülümsemiyorum bu tahminler karşısında. Çünkü salı akşamı itibarıyla ölü sayısı 221 bin değil, ne 22 bin mi? Ha 22 bin olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi önümde prompter yok, bir metin de yok. Rakamları elden geldiği kadar doğru hatırlamaya çalışıyorum ama kapasitem bu kadar yani. 500 bin civarında vaka var, 22 bin ölü varmış. Tamam, okey, gayet güzel, keşke hiç olmasa. Ve 3 milyar insan da evine kapanmış durumda. Yani sokağa çıkma yasağı altında. Bu çok önemli bir rakam. Çünkü yani iş gücünü, dünyada 7 milyar insan varsa bunun işte %40'ı, %45'i şu anda iş gücüne katılamıyor. Üretim yapamıyor. Fabrikalar açık olsa ne olur? İnsanlar işe gidip üretim yapamadıktan sonra. Peki ne kadar sürecek sorusuna cevap verebiliyor muyuz? Vallahi yani çok kısa zamanda biteceği benzemiyor. Kim arıyor bu saatte ya? Pardon, bunu kapatalım. Bu seneyi kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Gerek sağlık açısından, gerek ekonomi açısından. Sağlık açısından yine bugün bu yayına katılmadan önce bir tıp uzmanı bayanı dinledim. Tespit edilen her vaka için 10 tanesi de aramızda geziyor dedi. Gerçekten de böyle bir durum var. Son derece bulaşıcı bir virüsle karşı karşıyayız. Ve pek çok insan da hasta olduğunu bilmiyor. Taşıyıcı sadece. Çok hafif geçiyor. İşte bir burun akıyor, hafif bir öksürük falan. Ama el sıkışıyorlar. Sosyal mesafeyi korumuyorlar. Ve başlarına da ve başkalarına da taşıyabiliyorlar. Dünyada Quantum diye bir anketti galiba. Paranalizde yayınladık. İnsanların birinci korkusu artık işsizlik ve gelirlerini kaybetmek olmuş. Bu beklentiler çok önemli. Çünkü ekonomi beklentiler üzerine inşa edilir. Eğer insanlar, ki bunlar işçi olabilir, beyaz yakalı olabilir, yazılımcı veyahut da iş dünyasında şirketi olan patron olabilir. Geleceğe güvenmiyorlarsa yatırım yapmazlar. Harcama da yapmazlar. Ve siz ne kadar mali veyahut da parasal teşvik verirseniz verin, bu güven ortamını sağlamadan hiçbir şekilde dünya ekonomisini yeniden ayağa kaldıramazsınız. Yine aynı şekilde ortada bir aşımaşı yok. Yani 18 ay daha da olmayacak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, böyle bu rakamlar. Var olan bazı antiviral ilaçlar deneniyor. Bunların da ne kadar başarılı olacağını bilmiyoruz. Muhtemelen ölüm oranını azaltırlar. Fakat hastalanma oranında çok büyük bir etkileri olmaz. Ve bilinen tek bir etkin çare var. Yani halkı evine kitlemek. İnsanlar evlerine kapanırlarsa virüsü yayamazlar. Virüs bir süre sonra avlanacak bir kurban bulamaz ve geberir gider. Bu yüzden de pek çok ülkeler isteyerek veya istemeyerek sokağa çıkma yasakları ilan ediyorlar. İşte en son Hindistan. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump tam tersini yapıyor. O yüzden muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde yayılma hızlanacak. Yine Latin Amerika'ya baktığımızda Brezilya'da Bolsonaro artık bu sosyal mesafe tedbirlerinin gevşetilmesini istiyor. Brezilya'da ağır hasar görecek. Meksika'da da Manuel Obrador, soyadını hatırlamıyorum beyefendinin, kusuruma bakmasın izliyorsa ondan da özür dilerim. O da sosyal mesafeye inanmıyor. Meksika'da çok ağır bir darbe yiyecek. Özetle söylemek gerekirse dünya ekonomisi için bu yıl kayıp yıl. Dün IMF'nin bu konudaki son açıklamasını okudum. 2008-2009 krizinden daha beter olacak. Resesyondayız diyor. Ama 2021'de toparlanırız diyor. İnşallah ikinci kısmı gerçek olur. Ve çok sık bir şekilde bütün işte global tahmin yapan kurumların da öngörülerini aşağı doğru revize ettiğini görüyorum. İşte OECD 2.2 idi galiba, 1.5'a indi şimdi. Resmen yazmıyor bunu, kısaca söylüyor. Ve daha da kötü olabilir diyor. Hatırlayalım, dünya için %3'ün altında büyüme resesyon sayılıyor. Dolayısıyla IMF de OECD de şu anda resesyon tahmin ediyorlar. International Institute of Finance resesyon tahmin ediyor. Bütün okuduğum özel sektör kuruluşları resesyon tahmin ediyor. Moody's ve S&P'den raporlar geldi. Onlar çok ciddi daralmalar bekliyorlar. Tabii bunun sonu, niye bu raporları yazıyorlar? Bunun sonucunda kredi notları indirilmeye başlanacak. Başka bir sıkıntıyla da karşı karşıya kalacağız. Şimdi dünyada çok büyük hasar olacak. Bunu size söyleyebiliyorum. Yani dünya ekonomisinde ciddi bir daralma yaşanacak. Ama bu en korkuncu değil. Çünkü resesyonlar olur. Her konjonktürde bir resesyon, bir de çıkış aşaması yaşarız. Asıl korkutucu olan mali kriz. Mali kurumların batması ve onların kredi verememesi, fonların batması, fonların gidip Türkiye gibi ülkelerde hisse senedi, bono tahvil veyahut da döviz alamaması. Bu Fed'i de çok korkuttu. Avrupa Merkez Bankası'nda bu yüzden de likidite musluklarını sonuna kadar açtılar. Ve şu ana kadar da etkili olmuş gözüküyor. İşte biz bunu ölçmek için bir takım faiz makaslarına, cross currency spreads, işte credit spreads vesaire gibi şeylere bakıyoruz. Bunlar daralmaya başlıyorlar. Doların rallisi biraz duruldu. Bu da insanların korkularından sıyrılıp yeniden birbirlerine borç vermeye başladığını gösterir. Bunlar güzel gelişmeler ama devam etmesini bekliyor muyum? Emin değilim. Henüz ormandan çıktığımızı söyleyemem. Bir arkadaş da yorum atmış oradan. Gördüm, ben de bu yayına girmeden önce okudum. Amerika'da ilk işsizlik başvuruları 3 milyon kişi. Yani bu tabii tarihi bir rekor, çünkü nüfus devamlı artıyor ama 3 milyon. Yani bu korona Amerika'ya sıçramadan önce haftalık 120 bin ila 200 bin arası işsizlik başvurusu, ilk işsizlik başvurusu geliyordu. 3 milyon akıl almaz bir rakam. Özetle söylemek gerekirse dünya ekonomisi daralacak. Bu sene emtialarda bir çıkış, fiyat artışı beklemeyin. Mesela petrol Brent 24 dolardı galiba en son baktığımda, ama spot piyasada 10 dolara kadar inmiş. Çünkü artık alıcısı yok. Bu Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki savaşı yansıtmıyor. Çok özür diliyorum. Bende de başladı galiba. Şu anda bilfil şahit olabilirsiniz bir insanın nasıl korona yakalandığına. Yok, geçti değilmiş. Basit bir gripmiş. Dünyada yeni baştan bir kredi daralması başlayabilir. Bunu söylemiştim. Emtiaları söyledim. Emtialarda bir çıkış beklemeyin. Ve bizim gibi ülkelerde dışarıdan kredi bulmakta güçlük çekebilir. Çünkü gelişmekte olan ülkeler büyük ölçüde işte Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin'in büyümesine bağlılar. Çünkü ihracat yapıyorlar. Ve hatta emtia satıyorlar. Ya da bizim gibi turizmden büyük ölçüde kaynak sağlıyorlar. Bütün bunlar ölürse tabii ki gelişmekte olan ülkelerde arkadaşlar kanalı kapattırıp beni de içeri attıracaksınız. Yapmayın Allah rızası için. Rica ediyorum sizden. Ne olur devlet büyüklerimize karşı biraz daha sempatik davranalım. En azından halk içindeyken. Dünyada turizm şirketleri çok ciddi kayıplardan bahsediyor. Havacılık battı zaten. Öyle bir şey olamaz. Organize perakende ölmüş durumda. Ama dünyanın her yerinde e-ticarete geçildiği için o biraz daha kendini toparlayabilir. Şimdi böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Bunun Türkiye'ye yansımalarını anlatıp bitireceğim. Ama önce şunu söylemek zorundayım. Çeşitli anketler var. Halkımız hala aldırmıyor. En az %50'si ya bana bulaşmaz diyor. Ya da bu geçer nasıl olsa şeklinde bir bilgi almış. Ve bu insanlar maalesef virüsü bulaştırmaya devam edecekler arkadaşlar. Sosyal mesafe korumaya inanmıyoruz. Evimizde kalmıyoruz. Bunun ciddi bir maddi ve manevi fedakarlık olduğunu biliyorum. Ama başka türlü bu işi engellemenin yolu yok ve hastalık genç veya yaşlı tanımıyor. Merak etmeyin, kamu spotu yapmıyorum. Şuraya varmak istiyorum. Devlet ne tedbir alırsa alsın, vatandaş uygulamadığı sürece sonuç elde edemezsiniz. Dolayısıyla ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan etmesi gerekiyor. Ve çok acil durumlar dışında insanların evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak bu virüs yayılmaya devam edecek. Ne kadar yayılmaya devam edecek? Şu anda günlük vaka sayısına bakarsanız ve bunu bir zaman eğrisine oturtursanız biz İtalya'nın patikasında gidiyoruz. Yani 70-80 bin vakaya kadar çıkabiliriz. Açıkçası bu dediğim gibi çok da abartılı bir tahmin değil yani. Çünkü pek çok, şöyle söyleyeyim, şu anda günde 5 bin test yapıyoruz. 500 civarında vaka tespit ediyoruz. 15 bin teste çıkacağız. 1500 vaka tespit edeceğiz. Ve hala büyük yüksek risk gruplarını taramadık. Mesela mülteciler taramadık. İran'da, Irak'ta, Suriye'de virüs kaynıyor. Bence bütün o ülkelere sınırdaş olan illerde yaygın sağlık taraması yapılması lazım. Ki oradaki insanlar hastalanmasın sınırdan kaçak gelenlerle ve onlar yolculuk yaparak Türkiye'nin diğer yerlerine bulaştırmasınlar. Evet, tabii sokağa çıkma yasağında çok ağır bir ekonomik maliyeti var. Bunun da farkındayım. Hükümet belki de buna katlanmak istemiyor ama pek başka bir çaresi kalacağını zannetmiyorum. Çünkü öyle bazı kaynakların iddia ettiği gibi bir ayda bitecek bir kriz değil bu. Dünya örneklerinden ders almalıyız. Eve kilitlenmeyenler çok ağır zarar görüyorlar. Ne kadar zarar görüyorlar oraya gelebilirim artık. Şimdi arkadaşlar dün çeşitli veriler gördük. Bunlar Mart'tan gelen ilk veriler, güven anketleri ve şimdiden hasarın başladığını gösteriyor. İşte reel kesim güven endeksi. Aylık bazda mevsimsellikten arındırılmış olarak 8 puandan fazla düştü ve 100'ün altına geriledi. Yani imalat sanayi yarına güvenini kaybetti. Tabii doğal olarak yeni istihdam yapmayacak, yatırım harcamalarını da azaltacak, daha az girdi alacak. Bu diğer sektörleri de etkileyecek. Daha sonra TÜİK'in 3 tane sektörel endeksi var. Perakende, hizmetler ve inşaat. İnşaatta moraller düzelmiş. Herhalde hükümetimizin sonsuz kredi teşviklerinden yararlanarak daha fazla konut satacaklarına inanıyorlar. Ama perakende ve hizmetlerde daralma var. Daha da önemlisi, ben hep alt kalemlere bakıyorum. Önümüzdeki 3 ay için ne düşünüyor bu anketlere katılanlar? İşlerin daha da kötüye gideceğini düşünüyorlar. Bir hata daha yapmışlar. Bundan önceki 3 ay gereğinden fazla imsermişler. Dolayısıyla üretmişler veyahut da mal stoklamışlar fakat bunları satamamışlar. Stoklar yükselmiş. Bu ileriki aylarda üretimin daha da daralacağı anlamına gelir. Bana sorarsanız %5 büyümeyi falan unutmak lazım. Bu sene yüzde kaç daralacağız? Gelirlerimiz ne kadar düşecek? Onu konuşmak lazım. O konuda da elimizde çeşitli tahminler oluşmaya başladı. Mesela Societe Generale ki Türkiye'yi çok yakından tanıyan ve oldukça da imser bakan bir kuruluştur. Bu seneki büyüme tahminini %4'ten 2'ye çekti. Onlar yine gayet cömert davranmışlar. Çünkü Capital Economics Türkiye'de pek iyi tanınmayan ama dünyada çok iyi bilinen bir bağımsız araştırma kuruluşu Türkiye'nin bu sene %2 daralacağını tahmin ediyor. Daha önce %4 büyüyeceğini tahmin ediyordu. Şimdi Moody's'i okudum. O da Türkiye'de büyümeden daralmaya geçeceğimizi söylüyor. Yavaş yavaş bütün dünyadaki ekonomik kurumlarında bunlara katıldığını göreceksiniz. Bizde de TCMB aylık beklenti anketini yayınladığı zaman gelecek ayın ortasında büyüme beklentilerinin çok hızlı bir şekilde gerilediğini göreceğiz. Ayrıyeten çeşitli sektörlere baktığımızda oralarda daralma şimdiden kendini gösteriyor. İşte otomotiv neredeyse tamamen mecburiyetten kapandı. Tekstil ve hazır giyime sıçradı. Perakende zaten alışveriş merkezleri kapanınca büyük markaların satış yapma şansı kalmıyor. Havacılık diye bir sektör kalmadı. Bunu açık konuşmak lazım. Şehirler arası taşımacılık bitti. Bütün bu sektörler yavaş yavaş maalesef işten çıkarmalara başlayacaklar. Ve bu işten çıkarılan insanların gelir durumları zaten zayıf. Onlar tüketemeyecekler. Ekonomik bunalım biraz daha daralacak. Bunun için hep yalnız ben değil yani bir sürü ekonomist de söylüyor. Bu paket dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği paket yetersiz. Çok daha yoğun bir şekilde işsizliği önleyecek önlemler almak lazım. Ben iddia ediyorum, özür dilerim. Vatandaşın cebine nakit para koymadan da bu sorunu çözemezsiniz. Bankaların kredi vermesi, yok KOBİ'lere destek paketleri, yok işte işsizlik sigortasına başvuracaksın. Tamam bunların hepsi güzel, hiçbirini eleştirmiyorum. Ama fevkalade yetersiz. Bir geçici işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarına bakıyorum. İşte patron başvuruda bulacak. Sen bundan önce şu kadar sene şu kadar prim ödemiş olacaksın. Ha, ondan sonra senin dosyanı müfettişler tetkik edecekler. Eksik varsa evrak sana geri yazacaklar. Bu arada insanlar açlıktan ölecek abi. Böyle şey olmaz yani. Amerika böyle yapmıyor. Derhal vatandaşlarına çek yazıyor. Diyeceksiniz ki Türkiye Amerika kadar zengin değil. Ya sorun değil kardeşim, para basın. Bakın yani bizim gibi ortodoks ve vatan haini ekonomistler bile artık hiç önemi yok diyorlar. Çünkü şu anda enflasyon yaratamazsınız Türkiye'de. Kimse almıyor, pek çok kişi de üretemiyor. Nasıl enflasyon yaratacaksınız? Bir an önce insanları işinde tutacak, ailelerin masasına ekmek koyacak tedbirlerin alınması lazım. Eğer bunlar alınmazsa, daha önce de söyledim, 1-2 milyon ekstra işsizlikle karşı karşıya kalabiliriz. Neyse, daha fazla içinizi karartmayayım. Özetle arkadaşlar, ikinci çeyreği kaybettik. İkinci çeyrekte belki %10-15 daralma göreceğiz. Ha, ondan sonra ben yanılırım. Virüs hakikaten yaz aylarında etkisini kaybediyordur. Birden bütün dünya düzelir, toparlarız. Ama buna pek inanmıyorum. Eğer bu salgın veyahut da salgının psikolojik etkileri yazında devam edecekse turizm sezonunu kaybedeceğiz. Turizm sezonunun yıllık getirisi de 26 milyar dolar. Ve ona girdi sağlayan endüstrilerle birlikte 2 milyon civarında insana iş sağlıyor. Bunu da kaybettiğimiz zaman yılı kaybederiz zaten. Geriye bir şey kalmaz. Ve bu sene daralmadan konuşuyoruz. Bu sene daralma ne kadar olabilir? Vallahi yani kesin tahmin yapacak kadar veri yok ama 2008-2009'da o bizi teğet geçen krize bakın. Orada galiba %17 daralmıştık birkaç çeyrek. Öyle bir rakam olabilir. Yine 2001 krizine bakın. Orada ne kadar daralma varsa yine o kadar daralma yaşayabiliriz. Bütün bunlara karşı tedbirli olmalıyız. Size de fikrimi söyledim. Elden geldiği kadar harcamalarınızı azaltın. Patronlar, siz de işçilerinizi atmayın. Çünkü bir kere işçiyle şirketi arasındaki bağ kesildiğinde o insanları geri kazanmak çok geç oluyor. Ve birden ekonomi toparlanmaya başladığında işçi bulamayacaksınız istediğiniz fiyatlardan. Gerekmedikçe kredi almayın. Evet sevgili arkadaşlar, hükümete de daha doğrusu ne yapılması gerektiği konusunda birkaç şey söyleyerek bitirmek istiyorum. Şimdi bakın, alınan tedbirleri eleştirmiyorum. Evet, Kanal İstanbul'la ilgili bir ihale yapılacakmış. Artık ne diyeyim yani, o din akıl versin bu insanlara. Kanal İstanbul düşünüyorlar bu havada. Ama bunları bir kenara bıraktık. Parasal tedbirler, BDDK'nın aldığı tedbirler, hükümetin yeni istikrar kalkanı planı, hepsi tamam. Ama yetersiz. Daha fazlası lazım. Bakın Amerika 2 trilyon. Milli geliri 15 trilyon dolar. Almanya 750 milyar euro. Onun milli gelirine kadar bilmiyorum ama bütün bunlarda hükümetin ekonomiye enjekte edeceği gelirin milli geliri oranının Türkiye'den çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yine ayrıyeten bu paketlerin içinde nakit desteklerin, İşte böyle banka kredileri falan değil, trak paranın Türkiye'deki paketlere nazaran çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de bu uygulamaya muhakkak geçilmesi lazım. Kaynağını nasıl bulursanız bulun. Merkez Bankası da varlık alımına başlasın veyahut da gidin borçlanın. İkincisi, muhakkak sokağa çıkma yasağı ilan edin. Aksi halde bu virüsü engelleyemeyeceksiniz. Vakalar exponential, yani geometrik artacak. Ve İtalya gibi 70-80 bin vakaya varacağız. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum. Sağlık sistemi şimdiden yorulmaya ve İstanbul'da mesela 24 tane aile hekimi koronavirüse yakalanmış. Sağlık sistemini kaybederseniz nasıl başa çıkacaksınız? En sonuncusu da, kimse sizden Türkiye'de mucizeler yaratmanızı beklemiyor. Halkla gerçekçi olun. Boş verin, bırakın bu, biz hedeflerimizden şaşmayacağız. Buradan daha kuvvetli çıkacağız, dünyanın en parlak ekonomisi olacak palavralarını. Halkla acıyı paylaşın, gerçekleri paylaşın ve halka hazırlayın. Çünkü bir yandan biz bu krizi bir ayda atlatırız, hiç merak etmeyin, iki ayda yaz gelir diyorsunuz. Öte yandan da insanlar, herkes kendi sıkı yönetimini uygulasın, evde kalsın diyorsunuz. Niçin kalsınlar ki? Siz buna inanmıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekçi mesajlara ihtiyacımız var. Halkın psikolojisini işleri abartarak, olumlu gelişmeleri abartarak düzeltemezsiniz. Halkın psikolojisini ancak gerçekleri söyleyerek ve onlardan işbirliği ve yardım isteyerek düzeltebilirsiniz. Bu arada tabii muhalefetin önerilerine açık olmak, bütün tedbirleri muhalefette paylaşmak gerekecek. Bütün bunların sonunda Eğer bunlar yapılmazsa ölür müyüz? Hayır, ölmeyiz. Ama eğer doğru tedbirler alınsaydı hasar 1 olacaksa hasarı 3'e çıkartırız. Ve bunu da bütün toplum öder. Ya işsizlik olarak öder daha iyi, ya da daha yüksek vergiler olarak öder. Sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ederim. 25 dakika en azından bir kısmınız beni izlediniz. 3000 kişi izliyor şu anda veyahut da izlemiş bir şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elden geldiğince naçizane görüşlerimle sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Bir canlı chat de yapmaya çalışacağız. ama yani öyle yorumlar geliyor ki bunlarla nasıl canlı chat yapacağız ben de emin değilim. Atilla Eşya'dayı izlediniz. Hepinize sağlıklı günler ve evde oturmayı tavsiye ediyorum. Allah'a ısmarladık.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.